Ayrım 7.
Sayfa 77. Birinci gün yalnızca ekmekle su gönderdim ona. Ama ikinci gün acıdım, herkesin yediğini yolladım. Burun yemeği geri çevirmeye kalktı, bağırdım. Haydi numara yapma, senin havaların bana sökmez. Belli belirsiz gülümsedi, omuz silkti ve kaşığını eline aldı. Burun sözünü tuttu. Bir daha ne toplulukta ne de bir başka yerde hiçbir şey çalmadı. Devlet işleri. Bizim çocuklar topluluğun mallarına el sürülmeyeceğini öğrendiler ama bu arada yabancılar bize dadandı. Eşyalarımıza karşı büyük ilgi duyduklarını gösteren davranışlarda bulundular. Bu yabancı üyelerin en büyüğü, en güçlü olanı Harkov karayolu boyunca pusu kuran haydutlardı. Bu yolda hemen hemen her gece bir soygun oluyordu. Sıra sıra yola koyulmuş olan köylü arabaları eski bir tüfekten çıkan tek bir kurşunla durduruluyor. Soyguncular konuşmayla hiç vakit yitirmeden silah tutmayan ellerini kadınların yakalarından içeri daldırıyorlar ve şaşkınlıktan dona kalan kocalar kamçılarının sopasıyla çizmelerini döver ve kimin aklına gelirdi? Parayı en güvenli yere gizlediğimizi sanıyorduk. Karılarımızın koynunda parayı kimse bulamaz diyorduk. Şunlara bak, hemen kadınların göğüslerine dalıyorlar diye söylenirken hepsini bir güzel soyuyorlardı. Toplu soygun diye adlandırabileceğimiz bu tür olaylarda kan döküldüğü pek seyrekti. Soyguncuların belirlediği bir süre boyunca kımıltısız duran kocalar akıllarını başlarına toplar toplamaz bizim topluluğa koşuyor, başlarına geleni anlatıyorlardı. Sopalarla silahlanmış ordumu topluyor, tabancamı alıyor, hemen yola koşup aramalar yapıyordum. Bu aramalar yalnızca bir kez başarılı sonuç verdi. Yoldan 500 metre kadar uzaklıkta ağaçların arasında ve de bir kar yığınının ardında gizlenmiş birkaç kişi bulduk. Bizim çocukların bağırışına tek bir kurşunla yanıt verdiler ve dört bir yana dağıldılar. Ancak biz birini yakalamayı başardık. Üzerinde ne silah ne de çalıntı bulundu. Bütün suçlamalarımızı ateşli ateşli yatsıdı üstelik. Ancak kendisini vilayet suçlu soruşturma şubesine teslim ettiğimizde çok ünlü bir haydut olduğu anlaşıldı ve kısa bir süre içinde çetenin öteki üyeleri de tutuklandı. Vilayet Yürütme Kurulu Gorki topluluğuna şükranlarını bildirdi. Ne var ki karayolundaki soygunların arkası kesilmedi. Kışın sonuna doğru bizim çocuklar gece yarısı çevrilmiş bazı karanlık işlerin izlerine rastladılar. Bir keresinde çam ağaçlarının arasında karların ortasında bir insan kolu gördük. Çevresindeki karları temizlediğimizde bir kadın cesediyle karşılaştık. Yüzüne sıkılan bir kurşunla öldürülmüştü. Bir keresinde de yolun kıyısında çalılıklar arasında bir erkek cesedi bulduk. Giysilerinden arabacı olduğu anlaşılıyordu. Kafası paramparça edilmişti. Bir sabah uyandığımızda ne görelim? Ormanın eteklerinde bir ağaca asılmış iki adam. Sorgu yargıcı olay yerine gelinceye dek tam iki gün ağaçta asılı kaldılar. Fırlak gözleriyle bize bakıp durdular. Bu tür olaylar topluluğumuzda korku değil ilgi uyandırıyor. Çocuklar bu duygularını gizlemeye bile kalkmıyorlardı. Baharda karlar eridiğinde ormana dalıyorlar. Tilkilerin iyice sıyırıp temizlediği kafataslarını toplayıp bunları sopaların ucuna takıyor. Lidya Petrovna'yı korkutmak için topluluğa getiriyorlardı. Öğretmenler zaten sürekli bir korku içinde yaşıyorlar. Bir haydutlar çetesi her an topluluğu basabilir, herkesi kesip doğrayabilir diye yürekleri ağızlarında uyuyor, başlarına çektikleri yorganların altında tir tir titriyorlardı. Osipovlar herkesten çok korkuyordu. Çünkü en çok eşya onlarda vardı ve herkesin kanısına göre toplulukta çalınmaya değer tek mülk bu eşyalardı. Bu yüzden çoğu gece gözlerini kırpmıyordu zavallılar. Şubat sonlarına doğru bir akşam, çeşit çeşit yiyeceklerle yüklü olan arabamız her zamanki hızıyla kasabadan dönerken topluluğun çok yakınlarında bir yerde durduruluyor. Araba tahıl ve şeker yüklü. Bu ganimet hırsızlara pek değerli görünmüyor nedense. Kalina Ivanoviç'in üstünde de piposundan başka değerli eşya yok. Bu durum soyguncuların gururuna dokunuyor. Kalina Ivanoviç'in kafasına bir şey indiriyorlar. Kalina karların içine yuvarlanıyor ve haydutlar gözden yetinceye dek yerinden kımıldamıyor. Bizim keratanın tüm bakım ve sorumluluğunu yüklenmiş olan arabacımız Gut olaya seyirci kalıyor. Topluluğa döndüklerinde olayı anlatmakla bitiremediler. Kalina Ivanoviç işin acıklı yönünü anlatıyor, Gut ise katıla katıla gülüyor, başarısız soygunu matrağa alıyordu. Hem gülüştük hem ağlaştık ama sonunda seferden dönen arabamıza bundan böyle karşılayıcı göndermeye karar verdik. Bu kararı tam 2 yıl uyguladık. ana yola çıkan bu birliklere bir de askeri at taktık. Koruma birliği. Bu birlik aşağı yukarı 10 kişiden oluşuyordu. Bunlardan biri ben olurdum bazen çünkü bende tabanca vardı. Onu kimselere teslim edemiyordum. Bizim koruma birliği de silahsız pek zayıf kalıyordu. Tabancayı yalnızca Zadorov'a teslim edebilirdim. Kendim koruma seferine çıkamayacağım durumlarda silahı ona veriyor, birliğin önüne katıyordum. Zadorov bundan büyük gurur duyuyor, silahı özenle kuşanıyordu. Anayolda koruma görevi yapmak son derece ilginç geliyordu herkese. Yoldan 1500 metre kadar uzaklıkta topluluğumuza dönen yolun başındaki köprünün ötesinde bir yerlerde dikilirdik. Çocuklar üşümemek için atlayıp zıplar, karların ortasına koşuşurlardı. Bu arada yerlerini belli etmek için birbirlerine seslenirken alacakaranlıkta yolunu gitmekte olan dünyadan habersiz bir adamcağızın korkudan ne yapacağını şaşırmasına neden olurlardı. Atlarını kamçılayarak evlerine dönmekte olan köylüler hiç de iyiye yormadıkları bu görünüm karşısında başlarına bir iş açmadan geçip gitmeye bakar, koruma bölgesinden sessizce uzaklaşırlardı. Sovhoz yöneticileri ve daha başka devlet görevlileri arabalarını banamasın demeden tıngır mıngır sürerken ellerindeki çift namlulu tüfekleri bizim çocukların iyice görmesi için ellerinden geleni yaparlardı. Köprüden geçen yayalarsa birbirlerine yetişmeye, böylece tek başına yürümenin getirebileceği tehlikeden az da olsa uzak ve birkaç kişi olmanın verdiği sözüm ona güvenli ama gene de yürekleri küt küt atarak yollarına giderlerdi. Çocuklar benim yanımda hiçbir zaman bir kötülük etmez, yolcuları korkutmazlardı. Ama benim engelleyici varlığımdan uzak olduklarında bazen sapıtıyorlardı. Bu yüzden Zadorov silahı kuşanmamak pahasına da olsa benim hep yanlarında gitmemi isterdi. Her koruma birliğine katılmaya başladım ben de. Ama tabancayı Zadorov'a veriyor, bu hak ettiği sevinçten yoksun kalmasını istemiyordum. Bizim kerata yolda göründü mü, dur eller yukarı diye bağırarak selamlardık onu. Kalina Ivanoviç hiç istifini bozmaz, yalnızca gülümser, bir yandan da büyük bir mutluluk içinde piposunu çeker, dumanlarını sağa sola üflerdi. Bir pipo dolusu tütün bütün gün oyalardı onu. Dolayısıyla canım ne olacak, 7 kilometrelik yol, insanın sigarası bitinceye dek tükenir deyişi tam bizim Kalina için söylenmiş sayılırdı. Koruma birliği giderek keratanın ardında bir kuyruk oluşturur, güle oynaya topluluğun topraklarına girerdi. Bu arada ne haberler yani ne yiyecekler getirdiği konusunda Kalina'ya yarı şaka yarı ciddi sorular sorulur, ona durmadan takılınırdı. Aynı kış topluluğun çıkarlarının çok ötesine uzanan bazı çıkarları, ulusal çıkarları korumak için çok önemli çalışmalar yapmak durumunda kaldık. Orman bekçisi topluluğumuza gelerek ormanda nöbet tutmasına yardımcı olmamızı istedi. Kendi yardımcıları olan bir tane başa çıkamıyormuş çünkü. Önüne gelen ağaç kesiyormuş. Hepsini yakalamaya, onlara engel olmaya kendi güçleri yetmiyormuş. Devlet ormanının bekçiliğini yapmak, topluluğumuz üyelerinin hiç de yabana atılır insanlar olmadığını, çok önemli işlere yarayabileceklerini görmeleri açısından çok yararlı oldu. Ayrıca son derece ilginç bir çalışma alanı açılmıştı. Elbet sağlanan kazanç da hiç küçümsenecek gibi değildi. Vakit gece, güneş doğdu doğacak ama ortalık iyice karanlık. Biri penceremi tıklatıyor, uyandım. Zar zor gözlerimi açtığımda buzlu pencere camına dayanmış bir burunun dümdüz ucunu seçebildim ancak bir de darmadağınık saçlı bir kafa. Ne oldu? Anton Semyonovich, ormanda ağaçları kesiyorlar. Uyduruk lambamı yaktım, çabucak giyindim, silahımı ve çifte namlulu tüfeğimi aldığım gibi dışarı fırladım. Böyle bir gecede bu tür serüvenleri oldum olası bayılan bir gece kuşundan başka kim uyandırabilirdi beni? Burundu bu. Yanında da Şeraputin adındaki ufak tefek ve de son derece saf ve deneyimsiz bir çocuk vardı. Silahı buruna verdim, ormana daldık. Neredeler? Dinle bak. Durduk. Başlangıçta hiçbir şey duymadım ama giderek kulağıma sesler gelmeye başladı. Gecenin o kendine özgü karma karışık sesleriyle kendi soluklarımız arasında çeliğin odun kütüğü üzerinde gidip gelmesinden çıkan o tek düze ve boğuk sesi duydum. Sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladık. Ancak gittiğimizi anlamasınlar diye gizlene gizlene ses çıkarmamaya büyük özen göstererek ilerliyorduk. Daha pek büyümemiş çam fidanlarının dalları yüzümüze gözümüze çarpıyor, bizi çizik içinde bırakıyor, gözlüğümü düşürüyor, kendilerini örten karları üzerimize serpiyordu. Testerenin sesi arada bir duruyordu. Bu yüzden hangi yöne gideceğimizi bilemiyor, testere sesi yeniden duyulsun da bize yol göstersin diye sabırla beklemek zorunda kalıyorduk. ve bu sesler her seferinde daha belirgin duyuluyor, her seferinde biraz daha yaklaşıyordu. Hırsızı ürkütmemek için elimizden geldiğince sessiz hareket etmeye çabalıyorduk. Burun, 40 yılda bir av bulmuş bir ayı çevikliğiyle lambur lumbur yürüyor, onun yanında bir nokta gibi kalan Şeraputin ise durmadan ceketine sarınıyor, düşe kalka peşinden gidiyordu. Ben en arkadaydım. Sonunda varacağımız yere vardık. Bir çam ağacının ardına mevzilendik. Göklere değmekte olan koca bir çam ağacı zangır zangır titremekteydi. Ağacın dibindeki adam bir eğiliyor, bir kalkıyor, elindeki baltayı sallayıp duruyordu. Baltayı tutan eller ürkekti. Adam birkaç balta indiriyor, sonra dimdik durarak sağa sola bakınıyor, gene eğilip işini sürdürüyordu. Adamla aramızda 5 metre kalmıştı. Burun silahın namlusunu havaya dikmiş, hazır bekliyor, arada bir dönüp bana bakıyor, ses çıkmasın diye neredeyse solumuyordu. Şeraputin 2 büklüm olmuş, bana iyice sokulmuş duruyordu. Omzuma abandı, kulağıma eğilerek tamam mı diye fısıldadı. Evet anlamında başımı salladım. Şeraputin burnunun kolunu dürttü. Silah değil top patladı sanırdınız. Öyle korkunç bir ses yankı ormanda. Baltalı adam güdüsel bir hareketle yere yattı. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Adamın yanına gittim. Şeraputin işini biliyormuş. Baltayı eline almıştı bile. Burun 40 yıllık dostunu görmüş gibi neşeli neşeli bağırdı birden. Oo, Musi Karpoviç, sabah şerifleriniz hayır olsun. Gene 40 yıllık dostuymuş gibilerden Musi Karpoviç'in omzuna vurdu ama Karpoviç'in dili tutulmuştu. Ağzını açıp tek bir söz söyleyemiyordu. Yalnızca tepeden tırnağa tir tir titrediği görülüyordu. Bir yandan titriyor, bir yandan da sinirli hareketlerle paltosunun kolundaki karları temizliyordu. ''Atın nerede?'' diye sordum. Musi Karpoviç'te ses yok. Dili tutulmuş. Burun onun yerine yanıtladı sorumu. ''İşte orada. Hey oğlum gel buraya. Gel yavrum.'' Çam dallarının ardından bir atın başının ve bir kızaklı çiftlik arabasının belli belirsiz çizgileri seçiliyordu. Bunları daha önce görmemiştim. Burun Musi Karpoviç'in koluna girdi. ''Cenaze arabası burada. Buyurun Musi Karpoviç. Zahmet olacak ama biraz yürüyeceksiniz.'' dedi neşeyle. Musi Karpoviç sonunda canlı olduğunu belirten hareketler yapmaya başladı. Şapkasını çıkardı, parmaklarını saçları arasına gezdirdi, yüzümüze hiç bakmadan ''Tanrım, Tanrım'' diye mırıldandı. Hep birlikte kızağa doğru yürüdük. Kızak yavaşça döndü, az sonra iyice karlara gömülmüş kızak yolunda hızla ilerlemekteydik. Sağımız solumuz kardan görünmüyordu. Sürücümüz 14 yaşlarında ya var ya yoktu. Başına kocaman bir şapka oturtmuş, ayaklarına da gene kendinden büyük çizmeler giymişti. Yalnızca atla konuşuyor, dalgın dalgın dizginleri sallıyordu. Arada da öflüyordu genç arabacı, son derece üzgün olsa gerekti. Orman eteklerine geldiğimizde burun dizginleri onun elinden aldı. ''Yanlış oradan gidiyorsun.'' diye haykırdı ona. ''Kızağında yük yüklü olsaydı bu yoldan gidecektin ama şimdi yalnızca babacığını çekiyorsun, bu yoldan gideceksin.'' ''Gorki topluluğuna mı?'' diye sordu küçük delikanlı. Ama burun dizginleri ona vermedi, atın başını topluluğun bulunduğu yöne çevirdi. Tan ağarmaya başlamıştı. Musi Karpoviç birden burunun kolları üzerine abanarak dizginleri eline aldı, bir eliyle de şapkasını çıkarmış elinde tutuyordu. ''Anton Semyonovic'' diye yakarmaya başladı. ''Bırakın gideyim, ömrümde ilk kez böyle ağaç kesiyorum. Yakacak odunumuz yok, ne olur bırakın evime gideyim.'' Burun öfkeli atıldı. Musi Karpoviç'in elinden dizginleri kurtardı ama atı dehlemedi. Ne yanıt vereceğimi bekliyordu. ''Yok, olmaz Musi Karpoviç'' dedim. ''Bunu yapamayız. Tutanak hazırlayacağız. Bu devleti ilgilendiren bir sorun biliyorsunuz.'' Şeraputin'in tiz sesi giderek berraklaşan gökyüzünde çınladı. ''Ömrümde ilk kez ağaç kesiyorum diye de bizi kandıramazsınız.'' dedi. ''Bir değil, iki değil, tam üçüncü ağacınız olacaktı bu. Bir keresinde bahsediniz yakalandı, ikincisinde...'' Burunun kalın ve kaba sesi ötekinin müzikse vızıltısını boğdu. ''Burada sallanmanın alemi var mı? Sen Andrei, haydi eve. Sen daha küçüksün, bu işlerden anlamazsın. Git eve, annene de ki babam yakalandı. Bir şeyler hazırlayıp yollasın.'' Andrei korkudan ne yapacağını bilemiyordu zaten. Yalnızca titriyordu çocuk. burnun sözleri üzerine arabadan atladığı gibi bir koşu kopardı, çiftliğe yollandı. Biz gene yola koyulduk. Tam Gorki topluluğu topraklarına girmiştik ki bizi karşılamaya çıkan birkaç Gorkili ile karşılaştık. Vay vay vay, biz de sizi öldürüyorlar sandık da gidip şunları bir kurtaralım dedik. Operasyon tam bir başarıyla sonuçlanmıştır diyerek bir kahkaha kopardı burun. Herkes odama doluştu. Musi Karpoviç son derece yıkkın bir halde masamın karşısındaki sandalyede oturmaktaydı, yüzü bana dönüktü. Burun pencerenin pervazına ilişti, silahı elinden bırakmamıştı. Şeraputin onun bunun kulağına eğiliyor, geceki serüveni ballandıra ballandıra anlatıyordu. İki kişi benim yatağıma oturmuştu, gerisi sıralara ilişmiş, gözlerine bana dikmiş, ifade alma işini izlemeye hazırlanıyorlardı. Bu iş pek yürekler acısıydı. 30 dönüm toprağınız var, değil mi? 3'te atınız. Ne atı? Diye atıldı Musi Karpoviç. Şuradakine de at diyemezsiniz herhalde. Daha 2 yaşında tay. 3 yaşında bir tay diyerek Musi Karpoviç'in omzunu okşadı gene burun yavaşça. Ben yazmayı sürdürdüm. Ağacın 20 santim kadar kesildiği görülmüştür. Musi Karpoviç kollarını iki yana açtı. Amma da yaptınız yani Anton Semyonovic. Tanrı aşkına. 20'yi de nereden çıkarıyorsunuz? 10 santim bile yoktu orada. Tanrı'dan korkmuyor musunuz? O anda Şeraputin bir türlü bitiremediği fısıltılarını, gecenin tatlı öyküsünü birden keserek kolunu uzattı, yarım metre kadar bir yeri öteki eliyle işaretleyerek Musi Karpoviç'in suratına doğru salladı, acı acı gülerek. ''Bu kadarcık değil mi?'' diye bağırdı. ''Kesik tam şu kadarcıktı değil mi? Bu da zaten ancak 10 santim gelir.'' Musi Karpoviç bu araya giren sözcükleri duymazlıktan geldi ama gene de hiç sesini çıkarmadan gözleriyle elimdeki kalemin hareketlerini izledi. Tutanak tutulmuş bulunuyordu. Musi Karpoviç odamdan çıkarken suçsuzmuş da yok yere ceza görmüş havalarında elimi sıktı. Oradaki çocukların yaşça en büyüğü olan Bruna da elini uzattı. ''Bunu yapmamanız gerekirdi çocuklar.'' dedi. ''Şunun şurasında hepimiz yaşama savaşı veriyoruz.'' Burun adamın önünde yapmacık bir saygıyla eğildi. ''Rica ederim, ne demek? Her zaman bekleriz efendim. Zahmet olur mu? Rica ederim.'' dedi. Bir yandan incelik gösterilerini sürdürüyordu. Derken bu şarlatanlığı birden kesti burun. Aklına bir şey gelmişti. ''Anton Semyonovic'' diye atıldı. ''Ağaç ne olacak?'' Bu soru hepimizi düşündürmeye başladı. Ağaç düştü düşecekti. Yarına kalmaz bizden akıllı biri onu alıp giderdi. Düşüncelerimizin bizi ne karara götüreceğini beklemeden kapıya doğru yürümeye başladı burun. Tam çıkarken artık büsbütün perişan durumda olan Musi Karpoviç'e laf atmayı da unutmadı. ''Merak etmeyin, atınızı geri getiririz.'' Sonra oradakilere seslendi. ''Kim gelecek benimle bakalım? Tamam tamam, 6 kişi yeter. Arabada halat var mıydı acaba Musi Karpoviç?'' ''Var, kızağa bağlı.'' Herkes dışarı çıktı. Bir saat kadar sonra upuzun bir çam ağacı Gorki topluluğuna varmış bulunuyordu. Bu bizim ödülümüz oldu. Balta da öyle. Eski bir geleneğe bağlı kalarak baltaya el koyduk. O günden sonra yıllar boyunca varımızın yoğumuzun listesini yaparken birbirimize ''Musi Karpoviç'in baltası nerede?'' diye soracaktık. Düşmansı öğelerle yaptığımız ve çocuklara çok çekici gelen bu yaşamsal savaşımların sağladığı öfke boşaltmaları ya da suçlu yargılamalar, ahlak dersleri vermeler, sağlıklı bir beraberlik ruhunun tohumlarını atan şeyler değildi pek. Gün gelir akşamın tüm saatlerini uzun uzun tartışarak, kasıklarımız çatlayısıya gülerek geçirir, serüvenlerimize konu olan olaylar üzerine konuşur, onları çözümlerdik. Bu serüvenler gerçekte bizi birbirimize giderek yaklaştırmakta. Gorki topluluğu diye bilinen ve bölünmez bir bütün olan o birim oluşturmamızı hızlandırmaktaydı. Sarnıcın taşınması. Topluluğumuz o güne dek varlığının maddi yönüyle haşır neşir olmuş, maddi gereksinmelerini karşılamaya çalışmıştı. Ancak ne aşırı yoksulluk, aşırı perişanlık, ne de ayak parmaklarımızın soğuktan buz kesmesi, daha mutlu bir gelecek düşlerine dalmamıza engel oluyor değildi. Yaşı hali ilerlemiş olan atımız kerata ve en azından 100 yıllık gibi görünen tohum makinesi burada tarımla uğraşmak, tarımı geliştirmek konusunda bize yeşerebilecek tüm umutlarımızı söndürmeye yeterdi. Ama biz gene de çiftçilik yapmaktan başka bir şey düşünmüyorduk. Ancak şimdilik tüm tasarılarımız birer düş olmaktan öte gitmiyordu. Keratanın beygir gücü bir çiftçinin gereksinmelerini karşılamaktan öylesine uzaktı ki onu bir sabanın önünde yürürken göz önüne getirebilmek için insanın çılgın bir düşçü olması gerekirdi. Ayrıca kerata da hepimiz gibi yeterince beslenmiyordu. Samanı bırakın kuru ot bulmakta bile zaman zaman güçlük çekiyorduk. Kış boyunca onu kızağa koşmak büyük bir işkence olmuş, Kalina Ivanoviç'in sağ kolu zavallıyı kamçılamaktan kopmuştu. Kamçıyı iyice yemeden ya da kendi isteğiyle şuradan şuraya kımıldamıyordu kerata çünkü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bizim topluluğun toprakları tarımsal amaçlara hizmet etmeye hiç mi hiç uygun değildi. Kumdan biraz daha iri tanelerden oluşan bu toprak rüzgarın püflemesiyle kumullara akıyordu. Şu anda onca yıl sonra bile geriye bakıyorum da o durumda öylesine akıl almaz bir serüvene her şeye karşın belimizi doğrultmamıza yarayan o işe nasıl kalkıştık, buna nasıl cesaret ettik anlamıyorum. Her şey çok ilgisiz, garip bir olayla başladı. Kader birden yüzümüze güldü ve biri nasılsa kendisine meşe ağaçları taşımamızı istedi. Aldığımız ilk iş önerisiydi bu. Ağaçlar ormanda kesilmiş duruyordu. Gidip onları alacaktık, o kadar. Sözü edilen bu orman bizim köy sovyetinin sınırları içindeydi. Ama nedense daha önce o yöne hiç yolumuz düşmemiş, topluluktan o denli uzaklaşmamıştık. Yakınımızdaki çiftliklerden iki komşuyu yanımıza kattık. Gerekli atları onlar sağlamış oldu. Böylece daha önce hiç görmediğimiz yabancı topraklara doğru yola koyulduk. Çalışılacak yere geldiğimizde sağa sola bakınırken Kalina Ivanoviç ile ikimizin gözleri aynı anda bir noktada çakıldı kaldı. Donmuş ırmağın yamaçlarında yükselen kavak ağaçları ikimizin de dikkatini çekmişti. Kızaklarına kesilmiş ağaç gövdelerini yükleme ve bunların yolda giderken düşüp düşmeyeceği konusunda tartışma işlerini sürücülere bırakarak nehre daldık. Yani buzların üzerinde yürümeye koyulduk. Irmağın karşı kıyısına geçtik, önümüze çıkan yolu izleyerek bir küçük tepeyi aştık. Bir de ne görelim, bir ölüler ülkesindeyiz. Önümüzde tam anlamıyla bir yıkıntı denilebilecek durumda bir düzine kadar irili ufaklı yapı seriliydi. Evler, kulübeler, barakalar, kışla gibi büyük yapılar ve daha ne isterseniz. Hepsi de aynı ölçüde yıkık, aynı ölçüde tanınmaz halde. Eskiden duvara gömülü ocak ya da sobaların bulunduğu anlaşılan yerlerde üzerleri yer yer erimiş karlarla kaplı tuğla yığınlarıyla beton parçaları görülüyordu. Döşeme, kapı, pencere, merdiven denen şeylerden eser yoktu. Yan duvarlarla tavanlar yıkık döküktü. Ve yer yer tuğla duvar ve temellerin olduğu gibi ortadan gittiği görülüyordu. Uçsuz bucaksız ahırdan geriye ön ve arka duvarlar kalmıştı. Ve bu duvarların üzerinde gözünü belirsiz bir boşluğa daldırmış, dünyadan habersiz bir ihtiyar gibi durup duran koca bir demir depo ya da sarnıç bulunuyordu. Daha yeni boyanmış bir hali vardı. Bu ölüler ülkesinde yaşam belirtisi gösteren tek şey bu sarnıçtı. Geri kalan her şey son derece ölüydü. Avlunun bir yanında iki katlı yeni bir ev görülüyordu. Duvarları sıvanmamıştı ama gene de evi yapanların özenip bezendiği kanısını uyandıran belirtiler vardı. Büyük, geniş odaların duvarları bir vakitler badanalıydı anlaşılan. Pencere altlıkları ise mermerden yapılmıştı ve bunlar olduğu gibi duruyordu. Bu evin karşısında avlunun öte ucunda briketten yapılmış yeni bir ahır vardı. En yıkık binalar bile vaktiyle öyle sağlam yapılmıştı ki yakından incelediğimizde bel kalınlığındaki meşe kütüklerinden yapılmış kirişler, yeryüzüne kazık kalkmış gibi sapasağlam duran direkler, şu anda bile gıcırdamayan pürüzsüz döşeme tahtaları, bir mühendisin elinden çıkmışçasına dimdik inen duvarlar ağzımızı bir karış açık bıraktı. Burada bulunan güçlü ekonomik yapı bir hastalık ya da felaket sonucu çökmüş değildi. Güzel güzel yükselip giderken yabanıl bir güç tarafından acımasızca yerle bir edilmişti. Bu apaçık ortadaydı. Kalina Ivanoviç bu büyük servet karşısında ne diyeceğini şaşırdı. Baksanıza diye haykırdı. Koca bir nehir, koca bir havlu ve de çayır çimen ki ne çayır çimen. Nehir binaların bulunduğu toprakları üç yandan kuşatıyor, bizim vadilerde pek sık rastlanmayan o az önce çıktığımız tepenin yanından kayıp gidiyordu.